Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir dengeliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Yeni bir dünyaya bakışla dünya gündeminin nabzını elimizde tutarak devam edeceğiz. Yeni dönemde Eksen'e pek çok gelişme var elbette. Türkiye'nin Suriye politikasıyla ilgili gelişmeler, Avrupa'da Brexit meseleleri, bu hafta hepsini tartışacağız ama hafta sonunun yakıcı bir başlığı vardı. O da İsrail ile Lübnan arasındaki gerilim. Lübnan Hizbullah ile İsrail arasında demek lazım. Aslına bakarsanız bir süredir devam eden İsrail'in operasyonları söz konusuydu 14 Ağustos'tan bu yana. İki Hizbullah üyesi öldürülmüştü Beyrut'ta, medya ofisinin vurulduğu saldırıda. İsrail'in Bağdat'ta ve Suriye'de de Hizbullah hedeflerine saldırıları söz konusu olmuştu. Bu hafta sonunda ise yanıt geldi. Nasrallah'ın zehir gibi açıklamasıyla. Aslına bakarsanız Nasrallah'ın benzer açıklamalarını biliyoruz. Ancak bu seferki gelişmeler ve yayınlanan görüntüler her ne kadar farklı iddialar bulunsa bile çok çarpıcı ve artık angajman kurallarını değiştirdik diyen bir Nasrallah, Hasan Nasrallah Hizbullah lideri görüyoruz ve İsraillilerin de kuzeyde sınır hattındaki bir takım bölgeleri askerlerin terk etmesine yol açan bir takım gelişmeler olduğu anlaşılıyor. Bir ayağında bu var. Tabii ki İran ve Hizbullah bir arada anmak lazım. Geçen yaz aylarından itibaren nükleer anlaşma, bütün bölgedeki İran nüfusuyla alakalı bunun etrafında pek çok gelişme olduğu, İran'ın Suriye'ye gönderdiği tankerin Cebeli Tarık'ta durdurulması, 1,5 ay rehin tutulması, İngiliz gemilerinin Hürmüz Boğazı'nda tutulması, Yemen'deki yeni gelişmeler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suudi Arabistan'la kapışmaya girişmesi derken aslında İran'ın bir yandan Hizbullah'ın Lübnan ve bölge üzerinde, bir yandan İran'ın da tüm Körfez hattında daha farklı ve etkili bir duruş içerisinde olduğunu gözlemlemek mümkün. Tabii ki nereye evrilecek bilmiyoruz. Bugün biraz bu meseleye bakacağız. Gelişmeleri çok yakından izleyen Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu, yazarı, Suriye ile ilgili yayınladığı kitaplarla tanıdığımız Alptekin Dursunoğlu hocaya bağlanacağız programın ikinci yarısında. İlk bölümde de dünyadan haberleri aktaracağım size, özetlemeye çalışacağım daha doğrusu. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan pek çok başlık var, size aktaracağım. Başlamadan önce frekanslarımızı yineleyelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz bizi. Bir de programın ikinci yarısı, söyleşi bölümümüz, Sputnik'in YouTube kanalından da canlı yayınlanıyor. Oradan da izleyebilir, dinleyebilirsiniz. Başlayalım Eksen'e. E Evet, önce Türkiye dış politikasıyla başlayalım. Malum dün belki biraz yazı toparlayacak şekilde size özetlemeye çalışmıştım. S-400 füze savunma sistemleri 12 Temmuz'dan itibaren iki aşamada, 27 Ağustos'ta ikincisi Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti sırasında Türkiye'ye gelmişti. F-35 silah programından Türkiye çıkartılmış durumda şu an. Amerikan yönetimi 5 gün sonra, 12 Temmuz'dan 5 gün sonra açıklama yapmıştı. Hala bu kriz devam ediyor. Tabii Suriye ile ilgili pazarlıklar, güvenli bölge pazarlıkları eşliğinde. İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı. Biraz kafa karıştırdı aslında hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla Çavuşoğlu'nun açıklamaları. Moskova dönüşü vesilesiyle, Moskova'da ve dönüşte Cumhurbaşkanı Rusya'dan eğer F-35'ler verilmezse başka yerlere bakılacağı ve Rusya'nın yeni 5. nesil Su-57'lerinden alınabileceği, buna bir şekilde yeşil ışık yakan tarzda açıklamaları vardı. Ama Dışişleri Bakanı da biz hani Rus uçağı almayı falan düşünmüyoruz, F-35'lerden de zaten vazgeçmedik, hani mecbur kalırsak dedi o da, ama biraz daha tonu değişikti herhalde Dışişleri Bakanı, biraz kafa karıştırdı. Şimdi açıklamalar yapmış. Demiş ki Dışişleri Bakanı, kendisi uçaklar değil ama S-400'ler tabii bu meselenin özü aslında. Orası orayla başlıyor. Çünkü eğer S-400 alımına devam ederse Türkiye F-35 programından çıkartılıyor. F-16'ların update'leri yapıp güncellemeleri olamıyor vesaire. Yani NATO dışında bir silah sistemlerine yönelme olarak algılanıyor bunlar. Demiş ki Çavuşoğlu, kendi sistemlerimizi üretene kadar Rusya'dan S-400 alırız demiş. Slovenya'da manalı da bir toplantı, yol ayrımındaki çok taraflılık başlıklı bir panelde konuşmuş. Mecburduk biz S-400'leri almak zorundaydık. Acil ihtiyacımız vardı çünkü demiş, Hollanda, Almanya, ABD füze bataryalarını, patriotları kastediyor, sınırımızdan çekti. Ne yapalım biz de, bu enteresan bir tarihleme yalnız. Ben yanlış anımsamıyorsam eğer, bununla bir alakası olmaması gerekiyor. Çünkü 2013'te Suriye Savaşı, bütün dünyanın cihatçıları birleşip sınırlardan Suriye'ye aktığında, Suriye'deki rejimi değiştirme revaçta iken Türkiye füzelerle ben vurulabilirim kaygısını dile getirince Almanya, Amerika, Hollanda 2013'te Patriot gönderdiler Türkiye'ye ve Ekim 2015, zaten süresi de 2015 idi, Ekim 2015'e kadar kaldı onlar. Rus uçağı düşürüldü sonra, o da Kasım'da düşürüldü. Enteresan bir tarihleme. Yani neden buradan bir S-400'e vardırdığını anlayamadık. Bir de bunlar NATO çerçevesindeki patriotlar. Türkiye'nin Amerika'dan bağımsız olarak satın almak istediği patriotlar değil. İttifak içerisindeki patriotlar. Dolayısıyla ben bu tarihlemesini çok anlamadım Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun. 15 Ekim'de patriotlar, bir de İspanyol patriotları da yerleştirildi sonra. Yani onlar devraldılar. Neden bununla bağlantılandırdığını çözemedim doğrusu. Tabii Türkiye'nin bütün bu tutumları batıda tartışma konusu olmaya devam ediyor. MYK toplantısı vardı. AKP sözcüsü Ömer Çelik'in de açıklamaları oldu burada. NATO ile Türkiye arasında kara kedi birileri sokmaya çalışıyormuş gibi bir manzara çizdiğini söylemek gerekiyor. Çavuşoğlu'nun ifadelerinde çelişki yok demiş kendisi Ömer Çelik. Türkiye güvenli bölgeyle ilgili işte Suriye'nin toprak bütünlüğüne dönük olumlu bir şey imza attığımız ortaya çıkacaktır demiş. Bakın Rusya da destekliyor demiş. Ama tabii bunu Fırat'ın doğusunda Amerika ile yapmak zorunda Türkiye. Çavuşoğlu'nun ifadelerinde çelişki yok. Hakkımız bloke ediliyor. Parasını bastırdık F-35'lerin ama vermiyorlar demiş. İdeolojik işleri buna karıştırmamak gerektiğini söylemiş. Evet de işte ideolojik işler olmadan da bunlar olmuyor tabii yani. Bir de Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin menfaatlerinden bahsetmiş Ömer Çelik. NATO ile ilişkilere ilişkin eleştiri konusu yapmayın, propagandadan ibaret demiş. Evet, yani NATO içerisinde biz kalırız ama istediğimizi yaparız demiş. Başka ülkelerin de silah sistemleri olduğunu söylemiş. Yani 154 farklı silah sistemi, ama biraz tabii bunlar biraz karışık meseleler. Yani Bulgaristan NATO üyesi ama silah sistemleri NATO üyesi olmadan önceden kalanlar ve pozisyonları biraz daha farklı tabii. Türkiye baştan beri Batı kulübünün üyesi demek gerekiyor herhalde. Geçelim. Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da açıklamaları var. O da güvenli bölgeyle ilgili sıkıntılı tabloya izahat getirmiş. Mutabakatlar, belli mutabakatlar sağlandı. Belli bir takvim oluşturuldu demiş, Amerikalılarla kastediyor. Ama eğer bu olmazsa eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin B planı da vardır, C planı da vardır. Kendi göbeğimizi kesebilecek durumdayız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi. Ortak Harekat Merkezi, Müşterek Harekat Merkezi açılmıştı Akçakale'de. Amerikalılarla birlikte Amerikan askerleri de geliyor bu vesileyle ülkemize, biliyorsunuz geldiler de, komutanları gelmişti. Devriyeler başlamış durumda, yani belli düzeylerde mutabakat çıktı ortada ama Türkiye'nin istediği gibi kalıp bir 40 kilometrelik bir alan kurup da burayı Türkiye'ye devretmek, oraya geldi mi iş, pek onun olacağı olması pek mümkün gözükmüyor anladığım kadarıyla. Biraz buna yönelik bir anımsatma, Türkiye'nin talebinin yinelenmesi. Dün de aktarmıştım size. Benim anladığım Tel Abyad, Kobani gibi Arap nüfusun olduğu yerlerde biraz daha derinlemesine Türkiye'ye kontrolü verip 5 kilometre, 14 kilometre böyle kademeli bir resim çizilecekmiş gibi gözüküyor. NKSA, KS, bu Suriye Kürt Ulusal Konseyi'nin daha Barzanici diyelim. Dış İlişkiler Komitesi üyesi İbrahim Biron'un açıklamaları var Sputnik'te özel olarak yayınlanmış. Orada da Amerikalı yetkililerin kendilerine sınırdan çekilen YPG'nin yerine Türkiye ile ortak askeri üs kuracaklarını söylediği aktarılıyor. Ama hatta 6 tane askeri üsten bahsediliyor ama dediğim gibi güvenli bölge 5 kilometre ile 14 kilometre, bir de oradan 20 kilometre başka kademeli bir şey. Suriye Demokratik Güçleri ve YPG bulunmayacakmış bu 5 ila 14 kilometrede. 20. kilometrede ağır silahlar olmayacakmış. Peki bu hangi bölgelerde? Oralara tabii yanıt vermemiş kendisi. NKSA daha Türkiye'ye, KS daha çok Türkiye'ye yakın desek yeridir, bunu da belirtelim. Evet, Suriye ordusu kendi topraklarını cihatçılardan kurtardı. İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun temizlendi cihatçılardan. Tabii Morek'teki Türk gözlem noktası etrafında epey bir fırtına koptu, hatırlayalım. Sonra da Rusya devreye girdi. Cumhurbaşkanı'nın Moskova ziyareti var. Ateşkes sağlandı. Tesadüf oldu o ki Amerikalılar da bir anda İdlib'de El-Kaide'yi vurdular. Enteresan, uzun zamandır öyle bir şey yapmıyorlardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Esad rejimi ve müttefikleri yüzünden kötüleşen insani krizin altını çizmek yerine yanlış açıklamaları yaymakla suçlamış Rusya'yı. Şimdi Rusya'da diyor ki ya İdlib'de biz burada gerilimi tırmandırmaya son verip siyasi çözüm bulmaya çalışıyoruz. Güvenlik Konseyi'nin terörist olarak kabul ettiği örgütlerin benzeri görülmemiş konsantrasyonunu görmezden gelerek sivillerin çektiği acılarla ilgili hırsları körüklüyor Amerikalılar demiş. Şimdi tabii Amerika'nın oradaki cihatçı gruplara yatırımlarının tarihi eski. Onu hatırlamak lazım. Ilımlı gruplar çıkartmışlardı. Daha az radikal falan gibi nitelemelerle. Sonra hepsi çok radikal oldu. Şimdi neden Amerikan bombaları Rus bombalarından daha iyi? Neden Amerika'nın terör hedefleri Rus hava kuvvetlerinin desteğiyle Suriye hükümet ordusunu etkisiz hale getirdiği militanlardan daha meşru diye bir soru yöneltmiş Rus Dışişleri Bakanlığı Amerikalılara. Yani Ruslar, Suriyeliler böyle sivilleri canları sıkılıyor vuruyor, Amerikalılarsa teröristleri vuruyor diyor Amerikan hükümeti. Böyle de bir acayip durum var. Şimdi tabii güvenli bölge meselesine geri dönelim. Fırat'ın doğusunda, batısında, 16'sında Ruhani, Erdoğan ve Putin Astana sürecinin ortakları buluşacaklar. Orada belki Soçi mutabakatı güncellenebilir. Bilemiyoruz yeni duruma göre sağdaki ama doğu, Fırat'ın doğusuna geldi mi Cumhurbaşkanı zaten göbeğimizi kendimiz keseceğiz diyor. En son öyle açıklama yapmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dikkatle bu Suriye'nin kuzeydoğusundaki güvenli bölge meselesini dikkatle takip ettiklerini söylemiş ama Lavrov'un vurgusunu unutmamak lazım. Suriye'nin kuzeydoğusunda yalnızca Suriye'nin egemenliğine saygı gösteren kararları destekleyeceklerini de belirtmiş. Amerika'nın varlığı gayrimeşru, yıkıcı demiş. Toprak bütünlüğünü ihlal ediyor, biz öyle düşünüyoruz demiş. Türkiye'ye ilişkin Muhammed Cevat Zarif'in de, pardon, bu son söylediğim şeyler sözler Cevat Zarif'in, Amerika'yı eleştirmiş o. Ve Türkiye peki, Türkiye'nin varlığı ne olacak? Bakayım, ona dair de laflar etmiş. Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz demiş Cevat Zarif. Ama bunları gidermenin yolu Amerika'yla değil, Suriye hükümetiyle işbirliği yapmak demiş. Toprak bütünlüğüne saygı göstermek gerekiyor demiş. Şimdi bütün bunlar Türkiye'ye tabii göç olarak geri dönüyor. Bumerang oldu artık. 3,5 milyondan fazla Suriyeli, hatta belki de daha fazla kayıtsızları katarsak var diyebiliyoruz. Süleyman Soylu'nun göçle ilgili açıklamalar var. Bursa'da bir düzensiz göçle ilgili toplantıya katılmış. Epey bir kızmış yani herkes kendisini kendilerini eleştiriyor. Yani biz yaratmadık bunu, iç siyaset malzemesi yapmayın demiş. Ne yapacağız? Suriyelileri Türkiye'ye hangi politikaların doldurduğunu herhalde insanlar soracak mecburen. Yani siyasi bir konu açıkçası. Elimizde olmayan bir şey diyor. Yani bu bizim dışımızda oluşan coğrafi efendim küresel bir mesele. Dolayısıyla niye bizi eleştiriyorsunuz buradan demeye getirmiş. Pek anlam veremedim. 2017 itibariyle 258 milyon dünyada göçmen var. Ve 2018 70 milyon 800 bin. 9 yılda %60'lar böyle rakamlar vermiş. Türkiye'de sonuçta 3.6 milyondan bahsediyor. Tabii bu arada cihatçı gruplar Han Şeyhun'u yitirince epey bir kriz çıktı biliyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hain diye saldırdılar, kapıya yürüdüler. Oradaki bir takım cihatçı gruplarının mensupları herhalde sivil halkı da organize ettikleri anlaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterlerini yaptılar orada. Onu da konuşmuş Süleyman Soylu. Demiş ki en son İdlib'deki olay, 50 bin broşür dağıtıyorlar. Diyorlar ki Türkiye kapılarını açıyor, sizi bekliyor. Millet her şeyi topluyor, kapıya hücum ediyor. Provokatif insanlar elbette söz konusu. Broşür dağıtan, yaygarayı koparanlar demiş. Peki kim bunlar? Kimse sormamış Süleyman Soylu'ya. Kim yaptı bunları yani? Kim girdi İdlib'e 50 bin broşürü dağıttı? Orası bildiğiniz İdlib'de bir şeriatistan kuruldu. El-Kaide dediğimiz Hayat Tahrir Şah'ın kontrolünde bir de ılımlı gruplar var. Onlar da şeriat rejimi altında var oluyorlar. Onların kontrolünde bir bölge. Kim onların kontrolündeki bölgeye girip 50 bin broşür dağıtacak ve böyle bir provokasyon yapacak? Ben bilmiyorum ama Süleyman Soylu'ya da kimse söylememiş. Evet. İşte başka şeyler de söylemiş. 3.6 milyon varmış. Geri dönen de 350 bin kadar da. Evet, 350 bin 52 kişi de geri döndü diye de bir açıklaması var. Evet, İran'a geçiyoruz. Şimdi Sergey Lavrov, Rusya Dışişleri Bakanı, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'le buluşmuştu. Dün aktarmıştım Moskova'da. Biraz tabii burada nükleer anlaşma meseleleri var. Çünkü eylem planı, ortak eylem planı çöpe atıldı Amerika tarafından. 2018 Mayıs'ında 2015'te yapılan nükleer anlaşma. O gün bugündür ortada çok ciddi sıkıntılar var. Avrupa Birliği anlaşma sürsün istiyor ama bir türlü İran'la Avrupa Birliği firmaları Amerikan yaptırımlarının korkusuyla bir adım atamıyor Avrupa Birliği. Çekildiler İran'dan, yaptırımlara uyuyorlar. İran da diyor ki ya biz anlaşmayı imzaladık ama siz uymuyorsunuz ki anlaşmaya, biz niye bağlı kalalım şeklinde. İki kademeli olarak iki aşamada anlaşmada kendi yükümlülüklerini yerine getirmemeye başlamıştı. Üçüncü aşamaya geçmekten bahsediyor İran şu anda. Rusya temasları da Muhammed Cevat Zarif'in Lavrov'la görüşmesi de işte bu yaptırımların yaptırımlara karşı İran ekonomisi de bir zorda, ek önlemler alınması başlığından. Lavrov ticari ekonomik projelerin korunması, dolarla ödeme kanallarından bağımsız hareket edilmesi gibi bir takım önlemlerin genişletilmesinden bahsetmiş durumda. Anlaşma diyor Sergey Lavrov ortada diyor, yani siz kendiniz uymazken karşı taraftan uymasını nasıl bekleyebilirsiniz diyor. Şimdi Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat kararını da görüyorum ama Hasan Ruhani'yi tabii Amerika Başkanı Donald Trump görüşebiliriz gibi cümleler etmişti bu yaz ama İran kabul etmiyor bunları. Yani zaten 5+1 formatıyla nükleer anlaşmaya varılmıştı. Amerika buradan çıktı, 4+1 kaldı. İran onu hareket geçirmeye çalışıyor. Amerika'dan da ikili görüşme için bir takım dolaylı yoldan baskılar varmış gibi gözüküyor. Avrupa Birliği de aman görüşsünler bunlar tutumunda. Fakat olmuyor. İran ulusunun hakikaten böyle bir gururlu bir duruşu var. Bunu teslim etmek lazım. Hasan Ruhani açıklama yapmış. Yani biz demiş, bize yönelik yaptırımları sona erdirmezseniz katılmayız, zaten görüşmeyiz. İkili bir görüşme yapmak gibi de bir derdimiz yok. Tarihi fırsat verdik Avrupa Birliği'ne, bunu değerlendirsinler demiş. Muhammed Cevat Zarif'in de bu arada nükleer anlaşma kaybedilirse, kaybedilecek tek şey daha doğrusu nükleer anlaşma olmayacak, başka şeyler de kaybedilecek gibi cümleleri var. Bu arada eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad az esip üfürmemişti. Radikalliğiyle tanınan Ahmedinejad Batılılara ve Amerika Birleşik Devletleri'ne neden? Çok enteresan. Anadolu Ajansı'na konuşmuş Ahmedinejad. Ben olsaydım bu nükleer anlaşmayı imzalamazdım demiş. Diğer yandan da Amerika ile dostça ilişkilere sahip olmaktan bahsetmiş. müzakere edilmez diye bir şey yok demiş. Ben çok anlamadım Ahmet Recep'in ne dediğini açıkçası. Türkiye ile diğer komşularla uyum içinde hareket etmekten bahsetmiş. Kendisi işte söylemleriyle herkesin şimşeklerini çekmiş. Sertlik yansı diye tanınan bir insandı. Biraz İran iç kamuoyunu oynuyor gibi bir izlenim edinmemek açıkçası mümkün değil. İran'ın etrafında birazdan da konuşacağız Halep Tekin Dursunoğlu'yla. İngilizler, İngiliz hükümetiyle büyük gerilim var. Şimdi tabii Cebeli Tarık'ta Suriye halkı akaryakıtsızlıktan perişan vaziyette. Tam bir ekonomik terör uygulanıyor Suriye'ye yönelik olarak. Onu delmeye çalışıyor. İyi çalışanlardan bir tanesi de Rusya tabii ki yardımda bulunuyor ama yeterli değil anladığımız kadarıyla Rusya'nın yardımları. İran'da öyle. Cebeli Tarık'ta durdurulan tanker dün aktarmıştım size. Onun üzerine uluslararası korsanlık bu dedi İran ve Hürmüz Boğazı'nda İngiliz gemisi Steno Impero'ya el koymuştu. Epey bir pazarlıklar Temmuz ayı, Ağustos ayı bunlarla geçti. Sonra yoluna devam etti. Hatta işte Laski Tartus yakınlarında ortadan kaybolmuş anlaşılan sinyali kapatmış. Pompeo da şikayet ediyor Suriye'ye akaryakıt taşıyor diye. Taşıyor yani İranlılarda biz bir şey taşımıyoruz demiyorlar açıkçası. İhtiyaç var gönderiyoruz diyorlar. İstediğimiz yere de petrol satarız diye dün açıklaması vardı Muhammed Cevat Zarif'in. Şimdi İngiliz hükümeti Basra Körfezi'ne, Körfez'e insansız hava aracı gönderecekmiş. Zaten orada işte donanmadan Montrose fırkateyni, işte Duncan destroyeri falan onlar dolanıyorlar. Cevat Zarif de yani sizin böyle İHA'lar MİHA'lar göndermeniz Körfez'e bölgeyi daha güvenli yapmaz demiş İngilizlere. İngiltere Başbakanı'nın başı fena halde dertte, tekrar edeyim dün de aktarmaya çalışmıştım ama şimdi tabii Brexit içeride bir ayaklanma var. İşçi Partisi, Avrupa Birliği yanlısı muhalefet, hatta Toriler muhafazakarların içerisinde de var. Boris Johnson Temmuz'da başbakan seçildi. Muhafazakar Parti seçti tabii, İngiliz halkı seçmedi. Ve kraliçenin konuşması taktiğiyle parlamentonun Brexit'i engelleyecek, işte ocağa kadar erteletecek falan yasa çıkartmasını engel. Çünkü kraliçenin konuşması olacağı zaman bir 3-5 hafta erteleniyor. Daha doğrusu parlamento askıya alınıyor. Şimdi ortalık karışık, 9 Eylül'de toplanacak ama hemen bir yasa çıkartıp engellemeleri çok zor, onu yapmaya çalışıyorlar. Boris Johnson da diyor ki yok kardeşim, aması eğeri yok. 31 Ekim'de ki uzatıldı normalde 29 Mart'tı, biz çıkıyoruz Avrupa Birliği'nden anlaşmasız manlaşmasız diyor. Eğer çok zorlarsanız erken seçime giderim görürsünüz diye bir de rest çekmişti ama kabine toplantısı vardı bu sabah, oradan pek bir şey çıkmamış. Avrupa Birliği'nden hiçbir koşulda Brexit'in ertelenmesini istemeyeceğiz diye ısrar ediyor Boris Johnson. Bakalım, aslında topu biraz sanki Avrupa Birliği'ne atıyor gibi. Avrupa Birliği başka şeyler önerir mi? Çok inat ettiler. Onlar da bir şey önermediler. Fakat bu gidişle hakikaten Britanya patlayacak. Yani çok hükümet bu arada tek bir işte dışarıdan destekle ayakta. DUP'un Kuzey İrlandalı Britanya yanlısı partinin, Demokratik Birlik Partisi'nin desteğiyle ayakta duruyor Boris Johnson hükümeti ama herkese tabii seçim, erken seçim olursa daha büyük belirsizlik. Muhafazakar Parti eriyip gidebilir bu arada. Böyle de acayip bir tablo var. Şimdi bu koşullarda bir de işte böyle görüyorsunuz Körfez'e İHA'lar MİHA'lar gönderiyor Britanya. Eski imparatorluk refleksleri değişmeyecek şekilde. Birazdan konuşacağız dedim Halep Tekin Dursunoğlu'yla. Bir teskin olmuş gibi gözüküyor şu an. İsrail-Lübnan-Hizbullah atışması 14 Ağustos'tan beri devam eden, Bağdat'ın Suriye'deki Hizbullah hedeflerinin vurulduğu, Nasrallah'ın yeni bir çıkışı olmuştu dün akşam üzeri. O da kırmızı çizgilerimiz artık yok kesinlikle, angajman kurallarını değiştirdik diyerek. Hakikaten bayağı bir, şimdi tabii İsrail'de erken seçimler, 17 Eylül'de yine seçim var. Netanyahu böyle maceralara kalkıştı ama bunun politik meyvelerini toplayabilecek mi, o da ayrı bir soru işareti. İsrail bir de harekat düzenler, genelde açıklamaz. Bu bir politik bir tutum aslına bakarsanız, zaten muhalefet onunla eleştiriyor. Cıstıplak söylüyorsunuz, açıktasınız, biz vurduk biz vurduk diyorsunuz ama yani bir işe de bu işler yaramıyor şeklinde, hani bari gizli tutun bu işleri, herkes bilse bile diyelim resmi politika olarak söylemezken, şimdi artık Yair Lapid böyle eleştirmiş zaten Netanyahu'yu. Netanyahu biraz böyle caka satmayı seviyor anlaşılan. Orayı da vurduk, burayı da vurduk ama işte sonuçta birileri de misilleme yapınca zor durumda kalınabiliyor. Öyle gözüküyor. Tabii İsrail zor durumda mı değil mi, o ayrı bir tartışma konusu. Lübnan'ın zor durumda olduysa açık. Trump'ın özellikle Lübnan bankaları Hizbullah'a fon akıtıyor diye blokaja karar vermesinin ardından Cumhurbaşkanı Michel Aoun ekonomi toplantısı yapmış. Başbakan da OHAL, ekonomik OHAL ilan etmiş. Lübnan'da işler parlak değil. Ama bir yandan da Hizbullah var. Lübnanlıların da tabii İsrail'e karşı büyük desteğine sahip olduğunu teslim etmek lazım Hizbullah'ın. Bakıyorum Orta Doğu'dan iki başlık daha söyleyeyim. Vaktim azalıyor. Irak, Amerikan destekli televizyon yayını El Hurra TV. İşgal sonrasında 2004 Eylül'ünde kurulmuştu bu televizyon. Dini bir takım kurumların, Şii ve Sünni kurumların yolsuzluklarını içeren haber yapmış. Vay yaparsan böyle bir şey seni yasaklarız demişler. Böyle 3 ay yasaklıyorlar. Amerikalılar da biz karışmayız diyorlar tipik Amerikan tavrıyla. Sünni vakıflar da bu arada kurumlarda şikayet etmiş bunlarda. Sadece Şiiler değil yani. Tunus'ta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Kampanyalar başladı 15 Eylül'de. Laik Parti Nida Tunus Partisi'nin, Tunus'un Sesi Partisi'nin adayı Nesma televizyonunun başındaki isim. Nebil El Karvi kendisini hapse tıktılar. Yoksullara yardımıyla tanınıyordu. Vergi kaçırma, para aklama. Onlar da diyorlar ki ennah da İslamcıların işi bu diyorlar. Aslında böyle bir şey yok diyorlar. Beyci Essebsi ölmüştü 27 Temmuz'da ve 15 Eylül'de seçim kararı alınmıştı. Tunus'a bakacağız biz de. Rotterdam'da Türkiye ve Faslılara düğün konvoyu yasağı getirmişler. Çünkü ortalığı birbirine katıyorlar. Kornacı Türkler polis dövdü. En son bir polis müdahale etmeye kalkmış. Konvoydaki bir kişiyi gözaltına almaya çalışmış. Arkadan başka biri polise bir çakmış. Çok fena. Beyin sarsıntısı. Tedavi altına alınmış. Rotterdam'ın da belediye başkanı Ahmet Ebu Talip bu arada. Skandal polisin dövülmesi, kabul edilemez demiş. Ya demiş, geldikleri ülkelere ait görüntüleri burada da sürdürüyorlar ve bunun mümkün olduğunu düşünüyorlar. Yani insanlar rahatsız oluyor. Herkes gece yarısı düğün konvoyu dan dinlemek zorunda değil. İşi gücü var milletin. Dolayısıyla böyle olmaz. Kültür çatışması böyle bir şey. İşte kendi kültürünüzü, ki burada bile, Türkiye'de bile bazen yaşıyoruz. Hani eskiden belki çok sevdiğimiz şeyler bu düğünler ama büyük kentlerde yaşarken bu işler hakikaten böyle kolay olmaması lazım. Velhasıl Türklere ve Faslara düğün konvoyu yasağı getirmek zorunda kalmışlar. Norveç hükümetinde de gizli İslamlaşma krizi çıktı. Çünkü Veliaht Prens Haako bir camiye, sağcı partiler de tabii ki burada var koalisyonda. Bir camiye destek ziyaretinde bulunmuştu. Elini uzattı, kadınlar reddetti. Bizim inancımıza göre bu durum böyle diye. Tabii bu partilerde içeride bir tartışma var Norveç hükümeti içerisinde. Hoşgörü adı altında kendimizi dolaylı ya da doğrudan şekilde dinin özel taleplerine uyarlıyoruz diye eleştiride bulunuyorlar. Norveç'te insanlar birbirlerinin cinsiyetlerine bakmadan ellerini sıkar diyorlar. El Nur İslam Merkezi Camii saldırıya uğramıştı ve Norveç yönetimi de sahip çıkmıştı. Başbakan reddetmiş, Muhafazakar Parti lideri Başbakan Erna Solberg, kadın başbakan. Yani yok öyle bir şey, bizim böyle İslamlaşmıyoruz demiş ama 5.2 milyonluk bir nüfus, %5.7'sini Müslümanlar oluşturuyor ve Müslümanlar Norveç'te kendi kurallarının uygulanması için ısrar ediyorlar. Tabii bu da bir, kendi ülkelerinde kendi kuralları uygulanabilir ama Norveç'e taşıdıkları zaman biraz işler karışıyor, yine kültür kimlik savaşları çıkıyor. Almanya'da sağ kanat alternatif, Almanya için alternatif partisi Saksonya ve Brandenburg eyaletinde bu hafta sonu yapılan seçimlerde çok büyük patlama yaptı. Dün biraz aktarmıştım size. Saksonya'da CDU Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partileri %32.1, 39.4'ten 32.1'e düşmüş 2014'ten sonra. AfD ikinci sırada %27.5, 3'e katlamış 9.7'den. Vay, hakikaten büyük rakam. SPD Sosyal Demokratlar 5. çıkmış %7.7 ile, inanılır gibi değil. Brandenburg'da benzer bir sonuç. SPD bu sefer %26.2 sadece. AfD 23.5. CDU 15.6, biraz daha sosyal demokrat bir eyalet burası. 31.9, 12.5, 23'müş. Yani AfD 12.5'tan 23.5'a çıkmış. Almanya için alternatif artıyor tabii burada. Oylarını arttırıyor ve hatta federal seçime gidilsin diye 2019 başında. Merkel'den sonra da başa CDU'nun lideri Annegret Kramp-Karrenbauer seçilmişti. Onun işi biraz giderek zorlaşıyor, onu belirtmek lazım. Tabii ki büyük koalisyonu bozacak bir şey Almanya'da da göç meseleleri ortalığı işte böyle karıştırıyor. Evet. Bakıyorum. Vaktim biraz azaldı ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi Rusya'ya borcunu ödemiş. 1.56 milyar euroluk kısmı, son kısmıymış. Rusya Maliye Bakanlığı da bunu doğrulamış. Tam olarak ödendi diye. Kıbrıs Rumlarının özellikle 2014-15 yıllarında düştüğü durumu hatırlayalım. AB ile uzlaşma, Troika ile uzlaşmak zorunda kalmışlardı. Bu arada tabii ki AB'den mali destek aldılar. Ama Rusya'dan da ta 2011'de alınmış bir kredileri vardı. Onları da temizlemişler. Katalonya, İspanya'nın Katalonya özerk bölgesi. 2017 Ekim'inde referandum düzenlediler ama Anayasa Mahkemesi yasa dışı ilan etti referandumu. İşte ondan beridir Katalan liderler yargılanıyorlar. Hatta Anayasa Mahkemesi Ekim ayı sonuna kadar bir kısım lider, 9 tutuklu 12 sanık var. Kaçanlar var, Avrupa'da saklanıyor. Karl Puigdemont hatta Avrupa Parlamentosu'na üye seçildi ama gidip İspanya'ya dönüp parlamenter seçilse de mazbatasını alamamıştı. Avrupa Birliği üyesi İspanya'da bunlar gerçekleşebiliyor. Şimdi yeni başkanı, hükümetin başkanı Quim Torra itaatsizlik suçlamasıyla devlet kurumlarına yargılanacakmış 25-26 Eylül'de. Orada da durumlar öyle. Evet, Avrupa'yı buradan bitireyim. Çin, Hong Kong'un baş yöneticisi Carrie Lam'in eylemler bu yaz çok sıcaktı. Havaalanında turistleri engellediler. Çin hükümetinin gösterici şiddetinden istifade ederek bir takım çeteleri de devreye soktuğu haberleri var. Yani biraz şiddete vardırsanız o zaman o şiddeti katlarız mesajı mı veriyorlar bu şekilde diye sormak lazım elbette. Polisleri dövüyorlar bayağı bir hakikaten. Yani sadece çetelerle sınırlı bir durum değil. Turistleri engellediler havaalanı protestoları sırasında bayağı böyle. Hong Konglular bu arada tabii Britanya barışları, biz Çinli değiliz, British'iz, böyle bir kimlik problemi falan da yaratmış durumdalar. Hakikaten çok karmaşık bir sorun. Çinliler bu arada, Çin'in nabzını tutanlar da artık Çinliler buraya müdahale falan etmeyecek. Hong Konglular kendi ülkelerini tahrip edecekler ve sonunda da bir yere varamayacaklar. Zaten Çin'in başka işte Yangtze gibi, Şangay gibi başka gelişen bölgeleri var. Hong Konglular da böyle güzel güzel British olacaklar diyorlar. Bilmiyorum nereye varacak. Kimileri çünkü herkesin beklentisi şu. Çin otoriter bir ülke. Hemen askerleri gönderecek, ezecek bunları diyorlar. Tiananmen Meydanı'ndaki gibi o meşhur fotoğraf. O fotoğrafın da bu arada bir gün sonra çekildiği sonradan ortaya çıkmıştı. Yani öyle sunulmadı dünyaya ama olaylardan bir gün sonra elinde torbayla bir adam geçerken aslında kimi destekliyor, kime karşı çıkıyor belli değil ama boş verin. Sembolü başka bir şey olmuştu. Çin'in otoriterliği olmuştu. İşte onun tekrarlanacağını bekleyenler bir şaşırmış durumdalar. Tekrarlanmıyor. Çin başka taktik mi izliyor diye insan düşünüyor. Bu Lam teyze de öyle diyeceğim size. Kadın yöneticisi ağlamaklı bir sesle yani vallahi böyle bir kaosa sebep olunması affedilemez. Eğer seçeneğim olsa istifa ederdim demiş. Affınız için yalvarıyorum demiş. Ses böyle. Olabilir kadın tabii. Çin'in korkusundan bunu yapamıyor olabilir. Çin kültürü ve disiplini başka bir şey. Bizim çok da akıl sır erdirebileceğimiz bir şey değil. Fakat bu özerk yönetimdeki gelişmeler bir yandan da birileri de şey diyor, onu da aktarmak isterim. Ya Çinliler o kadar çok batıya mal satıyorlar, o kadar çok ticaret yapıyorlar ki artık sadece ulusal gururları falan da kalmadı. Hong Kong yıkılıyor, birbirine giriyor, müdahale bile etmiyorlar diye eleştirenler de eksik değil bu arada. O görüşü de size aktarmış olayım. Evet, süremi de biraz aştım. Sadece şunu da aktarmak istiyorum. Türk Dışişleri Kolombiya'da, dün söylemiştim, Kolombiya'da devrimci silahlı güçler FARC çöktü barış süreci. Ya benim tahminde yanılmadığım gibi maalesef diyeyim, 2016'da varılan anlaşma pek de uygun bir anlaşma değildi. Zaten halka da pek kabul ettirilememişti. 9 militanı öldürdüğünü duyurmuştu. 4 yetkili hakkında tutuklama kararı çıkartmışlardı. Türk Dışişleri Bakanlığı bu olayla ilgili açıklama yapmış. Kolombiya açıklaması yapmış. 2016'da varılan anlaşma uyarınca çözülmesini temenni ediyoruz demiş Kolombiya hükümeti ve FARC arasındaki anlaşmazlığın. Enteresan yani. Neden böyle bir tavır almış Türk Dışişleri Bakanlığı diye çok anlamakta zorlandım açıkçası. Bir de tabii Kolombiya dese ki siz kendi topraklarınızdaki durumlarda ne yapıyorsunuz dese ne yanıt verilecek diye de bir soru var. Efendim ne seçmiş arkadaşlar seçti müzikleri bugün benim için. Rana Farhan'dan Drunk With Love'ı dinleyelim. Hemen kısa süre içerisinde Alptekin Dursunoğlu ile birlikte buradayız. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Alptekin Dursunoğlu var. Hoş geldiniz yayınımıza. Diyorum fakat arkadaşlar henüz bağlantı kurulamadığını söylüyorlar. Hazır demişlerdi bana. Bir dakika, demek ki bir teknik problem oldu. Almaya çalışıyorlar, öyle söyleyeyim. Alptekin Dursunoğlu ile İsrail ve Lübnan ve Hizbullah. Evet, ve bağlanmış. Hocam duyuyor musunuz? Hatta mısınız?
Duyuyorum, merhaba.
Biraz teknik sıkıntı yaşadık, kusurumuza bakmayın.
Rica ederim.
Şimdi ben girişte biraz aktardım. Bugün biraz sessizlik var gibiydi ama hafta sonu aslında Ağustos ortasından beri İsrail ile Lübnan ve Hizbullah arasındaki gerilim artmış vaziyette. Hizbullah'ın daha önce benzeri açıklamaları olmasına rağmen bu hafta sonu bir takım misillemeler geldi ve İsrailler farklı görüntüler yayınlasalar da biraz zarar gördükleri anlaşılıyor. İHA'lı tank ateşli bir takım kapışmalar İsrail'in kuzeyinde sanki bir panik havası yaratılmış gibi gözüküyor. Öncelikle Nasrallah bir açıklama daha yaptı sonra ve angajman kuralları değişti artık dedi. Şimdi daha sıcak bir şeyler mi beklemek gerekiyor? Ne oluyor? İsrail'de 17 Eylül'de seçimler var ve bir anda Suriye Savaşı ortadayken işte Türkiye üzerinden İdlib, Suriye'nin kuzeydoğusu gerilimleri sürerken İsrail, Lübnan cephesinde gerçekten bir hareketlenme mi var? 2006'dan beri bir büyük bir çatışma olmadı en azından. Başka bir aşamaya mı geçildi? Öncelikle bunu sormak isterim.
Evet, yani İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların tarihine baktığımızda her zaman şunu görürüz. Her iki tarafta bir diğerine çatışma kuralları dayatmak ister. Hı hı. Şimdiye kadar yapılan tüm savaşlar veya çatışmaların da ana ekseni budur. Hı hı. Yani ne Hizbullah İsrail'i yok edecektir, ne İsrail Hizbullah'ı yok edecektir. Hı hı. Öylesine büyük bir savaş olmayacaktır ama her iki tarafta ta şeyden itibaren alalım. Yani bir çok uzun geçmişe gitmeyelim ama evet. 2006'dan bu tarafa alalım. 2006'dan bu tarafa yapılan şeylerin, çatışmaların temelinde bu vardır. Yani çatışma kuralları dayatmak. Şimdi 2006'ya dönecek olursak, 2006 Bundaki İsrail'in hedefi şuydu. Ben sınırdan Litani Nehri'ne kadar, yani 30 kilometre derinlikte bir güvenli bölge oluşturacağım. Buraya uluslararası çok uluslu güç yerleştireceğim ve Hizbullah'ın altyapısını çökerteceğim. Hı-hı. 30 günlük savaş sonrasında böyle bir şey olmadı ve İsrail daha sonra kendisinin de kurduğu Vinograd raporuyla başarısızlığını, yenilgisini itiraf etti. Ondan Hı-hı. sonra 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla bir ateşkes oluştu ve karşılıklı olarak bu ateşkese riayet edildi. Elbette İsrail Lübnan hava sahasını ihlal etmeye devam etti ama evet. bir çatışmasızlık durumu 2015'e kadar devam etti. 2015'te, yani 2011'de başlayan Suriye kriziyle birlikte ve 2013'te de Hizbullah'ın Suriye meselesine müdahil olmasıyla birlikte yeni bir durum oluştu. Hizbullah'ın Suriye'de olması, Suriye devletinin, Hizbullah'a çok büyük destek veren Suriye devletinin yoğun bir iç bunalımla, iç krizle karşı karşıya kalması, İsrail'e şöyle bir özgüven verdi. Hizbullah Suriye'de bulunduğu süre içerisinde Hı-hı. hem zayıfladı hem yıprandı. Dolayısıyla bize cevap verebilecek durumda değil Hı-hı. düşüncesi oluştu. Ve bu 2015'te Kuneitra'da... 5 veya yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi İranlı askeri yetkili olmak üzere 5 veya 6 tane Hizbullah mensubunun ölümüyle sonuçlanan bir saldırı gerçekleştirdi. Evet. 18 Ocak 2015'te Hizbullah da buna 10 gün sonra 28 Ocak'ta Şeba çiftliklerinde cevap verdi.
Evet.
Şimdi 2015'ten bu zamana kadar bu çatışmasızlık dengesi, bu çatışma dengesi veya kuralları devam etti. Hizbullah da şunu söylemişti İsrail'e. Bundan sonra yani bize yönelik, bizim şeylerimize, hı hı. Güçlerimize yönelik herhangi bir saldırınıza geçiştirmeyeceğiz. Mutlaka bunun karşılığını vereceğiz diye. Şimdi Suriye devleti... büyük ölçüde o yani rejim devirme vesaire gibi badirelerini atlatmış durumda. Büyük ölçüde sınırlarını, içeriği kontrol altına almış durumda. Hizbullah'ın Suriye'deki varlığı, operasyonel varlığı neredeyse yok gibi. Askeri güçleri olmakla birlikte operasyonel olarak
büyük ölçüde çekildiler. Evet.
Çekilmiş gibi, evet, doğru. Peki bu bütün bunlar varken Hizbullah geçtiğimiz pazar günü ne için, yani geçtiğimiz derken bir önceki pazar günü, hı hı. niçin böylesi bir saldırı yaptı? Yani evet. Şam kırsalında Hizbullah'ı hedef aldı. Ayrıca Dahiye'de de, Beyrut'un güney semti evet. Dahiye'de de drone saldırısı yapmayı denedi.
Bir de Bağdat'ta var hocam. Bir de Bağdat'ta da var.
Tabii, ona da geleceğim. Hı hı. Şimdi bu böylesi bir durum, yani yeni bir çatışma kuralı dayatma şeyi, hevesi nereden kaynaklanıyor? Buna bakmak lazım. Hı hı. Bunun en temel sebebi şöyle bir, İsrail medyasında, özellikle İsrail Hayom'da şöyle bir algının veya analizin çok sık ve vurgulu bir şekilde işlenmesi uzun bir süredir. O da şu: İran'a yönelik Trump yönetiminin yaptırımlarından dolayı İran çok büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya ve hı hı. İran'ın ekonomik zorluğundan dolayı Hizbullah'a yardım edemiyor. Suriye'ye gerekli şeyi hı hı. yapamıyor, desteği veremiyor. Ve Hizbullah o kadar şey durumda ki, ekonomik açıdan o kadar zor bir durumda ki, Hizbullah kendi içerisinde, kendi halkından bağış toplamak zorunda kalıyor.
Evet. Bu da doğru galiba.
Hı. Bu da doğru. Yani dolayısıyla biz hem uluslararası siyasal şartlar, hem hı hı. bölgesel şartlar, hem askeri şartlar ve hem de ekonomik şartlar ilk kez bu kadar münasip oldu. Hı hı. Uluslararası şartlar derken yani çok Amerika'da hiçbir hükümetin cesaret edemediği, yapmadığı hı. şeyleri, mesela Kudüs'ün başkent olarak tanınması gibi.
Golan aynı şekilde.
Trump yönetimi böylesine büyük bir İsrail desteği veriyor. Bölgesel şartlar derken şunu kastediyorum: Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan çok açık bir şekilde, artık eskisi gibi değil, çok açıktan İsrail'e, İran'a karşı hı hı. ve müttefiklerine karşı müttefik pozisyonunda.
Evet.
Ekonomik olarak bakıldığında o tasvir edilen tablo doğru. İran petrolünü satamıyor, büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya hı hı. ve Hizbullah için söylenenler doğru. Askeri olarak da Irak'ta Haçlı Şabi, Suriye Devleti, Suriye Ordusu ve Hizbullah 2011'den beri çok yoğun bir şey içerisindeler, saldırı savaş
evet.
ortamı içerisindeler ve tırnak içinde bir savaş yorgunluğu söz konusu ve en azından algı bu şekilde. Hı hı. Şimdi dolayısıyla bu şartları uygun gören ve 17 Eylül'de de seçime girecek hı hı. olan Netanyahu'ya bir PR gerekiyordu, bir PR hı hı. çalışması gerekiyordu. Bunun için de İsrail rejimi yetkililerinin, siyasi liderlerinin her zaman yaptığı taktik ya Filistinlilerin ya Lübnanlıların ya da başkalarının kanı üzerinden seçim zaferi ve seçmenliği konsolide etme çabası
evet.
bu kez de bu söylediğim analiz üzerinden gerçekleşti. Yani Netanyahu eğer 17 Eylül'deki seçimde hı hı. Hükümet kuracak bir başarı elde edemezse sonun cezaeviyle noktalanabilecek bir siyasi akıbet bekliyor Netanyahu.
Yolsuzluk iddiaları yüzünden değil mi hakkındaki?
Aynen. Yani kendisi hakkında çok ağır yolsuzluk soruşturmaları var. Dolayısıyla bunlar seçimi kaybettiği anda kendisini hı hı. cezaevine gönderebilecek şeyde. Şimdi İsrail Hayom diye bahsettiğimiz o İsrail'deki medya devinin sahibi Las Vegas'ta kumarhane işleten ve dünyanın işte 11 mi 12. büyük zengini olan Sheldon Adelson. Bu aynı zamanda Amerika'daki Trump yönetimi. Trump'ın damadı olan Jared Kushner'in yakınlarından ilişkileri çok güçlü.
Evet.
Aynı zamanda işte John Bolton vesaire bu ekiple çok güçlü evet. ilişkilere sahip. Öte taraftan da Netanyahu'ya çok güçlü bir destek veriyor.
Hı-hı.
Yani hatırlayalım, bu adam 2014'te İran'a nükleer silah kullanılması gerektiğinden filan bahseden birisi.
Evet.
Şimdi bunun Netanyahu'yu kurtarmak için geliştirdiği bir taktik olduğunu, böylesi bir siyasal akıl olduğunu ben düşünüyorum. Hı hı. Ve Netanyahu da bunu demek ki makul bulmuş olacak ki bunu hayata geçirdi ve
ama sonucu çok parlak gözükmüyor galiba. Çünkü acayip görüntüler yayınlandı. Ben hiç İsrail'in bu kadar zor durumda bırakan görüntülere rastlamamıştım.
Kesinlikle. Yani bu aslında beklenen bir şeydi. Hı hı. Yani en azından ben bunu bekliyordum. Şimdi bakın, eğer Hizbullah onların öngörüsünde olduğu gibi Hizbullah cevap vermeseydi bu gerçekten Netanyahu açısından hı hı. müthiş bir başarı olacaktı. Çünkü hem İran hem Suriye hem Irak, yani Irak'ta da Haçlı Şabi, İsrail'e bir cevap verebilecek durumda değil gerçekten.
Evet.
Yani şartlar gereği, hem bölgesel hem uluslararası şartlar gereği bunu yapamaz. Hatta Irak açısından bakıldığında coğrafi şartlar gereği hı hı. de bunu yapabilecek durumda değil. Ancak Hizbullah'ın buna cevap vermesi işte bu bütün öngörüyü tersine çevirmiş oldu. Çünkü yani programın en başında söylediğimiz çatışma kuralları dayatma, İsrail'in çatışma kuralları dayatma girişimi tam tersi sonuç verdi. Şu an Hizbullah İsrail'e bir çatışma kuralı dayattı. Nedir o? İsrail kurulduğu günden beri sınırlarım dediği yerlere yerler onun için bir kırmızı çizgidir ve taş atılmasını dahi şiddetle cezalandırmış bir rejim.
Evet.
Ve Hizbullah şimdiye kadar İsrail'e karşı yaptığı misillemelerin hiçbirisinde Lübnan'a hedef etmemek için Lübnan sınırından doğrudan bir saldırı yapmamıştı. Füzeleri kastetmiyorum, yani kara saldırısı anlamında söylüyorum. Evet. Sürekli Şeba çiftliklerini kullanmıştı. Evet. Çünkü Şeba çiftlikleri Lübnan'ın toprakları ve İsrail işgali altında. Dolayısıyla oradaki şeyde orada yapılacak bir misillemenin yansıması doğrudan İsrail'in sınırlarım dediği yerdeki bir mevzisine yapılacak saldırıdan farklı olacağı için bunu yapıyorlar. Şu an ilk defa Hizbullah İsrail'in Lübnan sınırındaki bir askeri noktasını ve askeri aracını vurdu. Şimdi bundan sonra da artık bu yeni çatışma kuralı bundan sonra böyle işleyecek. Yani İsrail'in buna karşı verebileceği cevap sadece mavi hat bölgesindeki tarla ve şeylere top atışı ateşi açmakla sınırlı kaldı.
Evet.
Yani eğer eski İsrail veya bu çatışma dengesinde caydırıcılık tarafı İsrail'de olmuş olsaydı böylesi bir saldırının ardından İsrail'in örneğin Marun Erras'ı, Güney Lübnan'ı, Sur'u, Sayda'yı hatta hı hı. Beyrut'u yerle bir etmesi gerekiyordu. Veya en azından F-16'larla veya hava gücüyle ya da füzeleriyle vurması gerekiyordu. Bunların hiçbirisini yapamadığı gibi, üstelik bir de sadece işte kaybımız yok, o da son derece tartışmalı, kaybımız yok şeyi üzerinden, gerekçesi üzerinden savaşa girmeyeceğini gösterdi. Savaşa girmekten çekindi. Bu arada da pazar gününden, yani geçtiğimiz pazar gününe kadar olan o bir haftalık süre içerisinde İsrail rejimi ordusu Güney Lübnan sınırından tamamen çekildi. Yani bakın, bir devlet düşünün ki eğer size yönelik birisi, bir örgütün lideri tehdit açıklaması, saldırı açıklaması yapıyorsa, siz bir caydırıcı devlet olarak buna karşı almanız gereken tedbir sınırlarınızdan ordunuzu çekmek değildir. Tam tersine sınırlarınızdaki ordunuzu daha güçlü kılmak ve karşı tarafa caydırıcı bir görüntü vermektir. İsrail rejimi ise bunun tam tersini yaptı. Ordusunu sivillerin gerisine çekti ve yerleşimcileri adeta Hizbullah'ın insafına terk ederek Lübnan sınırı hattındaki bütün askeri birliklerini görünmez kıldı. Yani görünür.
Belki de çekmemiştir hocam tümüyle. Yani görünmez demek lazım belki de. Çok
Hayır, elbette onu demek istiyorum. Yani bu ister fiziksel olarak geriye çekilmiş olsun, ister görünme. Bu bir şeyi gösteriyor. Görünmezlik ne demek? Yani kendisine yani bir savaş istemiyor demek. Ben hani bunu şunun için söylemiyorum. Yanlış anlaşılıyor sanıyorum. Yani
anladım.
İsrail korkaktır. Bunu demiyorum.
Anladım.
İsrail evet bir şeyden korkuyor ama bu askerini koruma korkusu değil. Bu büyük bir savaşa, sürdüremeyeceği bir savaşa girme korkusu. Yani eğer Hizbullah sınırdaki şeye, İsrail'in prestijini korumak adına mecburen savaşa girmesini gerektirecek bir eylem yaparsa, yani İsrail mecburen prestijini korumak açısından bile olsa buna cevap vermek zorunda kalacak. Buna cevap vermesi ise çatışmayı savaşa dönüştürecek. Ama İsrail bunu istemiyor.
Evet.
Hele hele de bu konjonktürde hiç istemiyor, çünkü 17'sinde seçim var. Zaten İsrail derken İsrail rejiminin değil, aslında Netanyahu'nun çatışmaya ihtiyacı vardı.
Evet.
Dolayısıyla bu aslında işin, çatışmanın savaşa dönmesi Netanyahu için de İsrail rejimi için de büyük bir felaket senaryosuydu.
Evet.
O açıdan İsrail ordusunu görünmez kıldı.
Anladım.
Çekti. Bunu kastediyorum.
Kastediyorsunuz. Anladım.
Evet.
Hocam süreyi çok geçtik gerçi ama çok az bir vaktimiz vardı. İran'ı soramadım size tam olarak. Gerçi siz içinde bahsettiniz. Bir yandan da çünkü Avrupalılarla G7 zirvesi vesilesiyle yaşananlarda gördüğümüz gibi Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin, gerçi ne kadar etkili olacak belli değil ama biraz böyle İsrail'in aman siz İran'la anlaşmak istiyorsunuz anlaşmayın mesajlarını kulak arkası ettiği de bir dönemden geçiyoruz ama bunu herhalde önümüzdeki günlerde tekrar bir İran dosyası açıp belki önümüzdeki hafta tekrar sizi arayıp hakikaten bu yaz İran'ın meydan okumaları art arta geldi, onu da konuşmamız gerekecek ama dediğim gibi süreyi çok açtık.
Çok şeyse sadece bir şey söylemek istiyorum. Yani Hizbullah'ın şu İsrail'e verdiği cevabın bir benzerini İran geçtiğimiz ay Amerika'nın o F-35 uçakları değerindeki radara yakalanmayan insansız uçağını düşürerek aslında bir anlamda yapmış oldu. Çünkü hatırlayalım, o dönemlerde ağır bombardıman uçakları, uçak gemileri vesaire gönderildi. Körfez'e denilerek büyük bir savaş heyulası
pozisyonu alınmıştı. Evet.
Evet, o gölge bütünüyle dağıldı. Şu an ne savaştan ne de öyle bir ortamdan bahseden var. Bu önemli bir gelişme. Sadece bunu söylemek.
Peki. Tamam, İran'ı konuşacağız. Çok çok teşekkür ediyorum hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Evet. İyi çalışmalar.
Süremi aştım. Hakikaten enteresan. 24 Haziran'da da İsrail, Amerika ve Rusya ulusal güvenlik yetkililerinin buluşması vardı. Kudüs'te çok tartışıldı sonuçları. Rusya İran'la ilgili hiç taviz vermiş bir isim çizmiyor. O gün bugündür verdiği mesajlar. Şimdi 17 Eylül'den önce İsrail medyasında okuyoruz. Bu toplantının yenilenmesi, yani ABD, Rusya ve İsrail üçlü toplantısının yenilenmesinden bahseden bir Netanyahu yönetimi var. Bu tabii Suriye'den İran'ın çıkartılması tartışmaları, İran'ın etkisi, nükleer anlaşmanın geleceği, Avrupa Birliği, Amerikan yönetiminin bir türlü dize getirememesi İran'ı, hepsi birbiriyle bağlantılı. Körfez'de Yemen'e kadar uzanan bir, Yemen Savaşı'na uzanan bir hatla bağlantılı ama süremi çok aştım. Bugün şarkısız veda ediyoruz size. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın diyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.